Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz Ergün Bey ile birlikte. Bu konuları Ergün Bey Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldı. 9 Ocak ve 13 Ocak tarihlerinde Yeni Şafak gazetesinde çarşamba ve pazar günleri kaleme alınan iki konuyu tartışacağız ki bunlar güncel konular. İlki aileyi konuşacağız. Takip eden dinleyicilerimiz biliyordur, medyayı takip edenler, gündemi takip edenler. Palu ailesi diye bir aile var bugünlerde Türkiye'nin gündeminde. Ergün Bey bununla ilgili bir yazı kaleme aldı. Şov zevkine dönüşen aile, Palu ailesi adını taşıyor bu yazı. Gerçekten aile mahremiyeti yok edilmeye çalışılıyor. Hocamın da yazısında belirttiği gibi şov mu bunu üretti yoksa şov mu çürüyen aileye ayna tutuyor diyorsunuz hocam siz. Biraz bunları konuşalım hocam. İnşallah. Aileyi konuşalım, aile medya ilişkisini İnşallah. Konuşalım. Televizyonlarda bu tür programların reality show olarak sunulması ne anlam ifade ediyor? Bu tür çürümeye, mahremiyetin yitip gitmesine ayna mı tutuyor yoksa sebep mi oluyor bu programlar? Bunları konuşacağız kıymetli dinleyicilerimiz programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de Ergün Yıldırım Bey'in birkaç haftadır seri halde yazdığı tarihselcilik yazıları var biliyorsunuz. Ergün Bey'in yazılarını Yeni Şafak gazetesinde takip eden dinleyicilerimiz de biliyordur. Bu yazıları da üst üste koyup okumanın faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Dinleyicilerimizden gazetenin arşivinden bunları bulup üst üste okumalarını da tavsiye ederim dinleyicilerimize. Bu haftaki yazının başlığı da tarihselciliğin sufilik karşıtlığı kalp tutulması başlığını taşıyor. Tarihselcilerin pozitivist hakikati nirengi noktası kabul ederek tasavvufa dair, sufiliğe dair bir takım duyuşları, hissedişleri, keşif, sezgi, ilham gibi olguları reddetmeleri, dolayısıyla İslam dünyasındaki yozlaşmaları bir şekilde tasavvufa bağlamaları bu manada pozitivist hakikati nirengi noktası yaparak bunları öne sürmelerini konu alıyor yazı genel manada. İnşallah bugün tarihselcilik ve tasavvufu konuşacağız programımızın İnşallah. İkinci bölümünde. Hocam ben az önce de belirttiğim gibi bu Palu ailesi üzerinden aile meselesine geçmek istiyorum. Siz yazınızda şöyle başlıyorsunuz. Aile ile ilgili ne kadar çok sempozyum yapıyoruz, dergi çıkarıyoruz, eleştiriler sıralıyoruz. Çünkü aile bizim hayat anlamını içinde kurduğumuz yuva. Ancak bu yuvamız sert esen fırtınalarla karşı karşıya bugünlerde. Modernite fırtınası, kapitalizm fırtınası, çalışma hayatı fırtınası, şimdi de bir medya fırtınasına tutuldu. Bu fırtınalar birleşince de büyük bir yıkım gücüne dönüşüyor diyorsunuz yazınızın ilk bölümünde. Ben ilk önce şunu sormak isterim hocam. Medya, aile ilişkisini tartışacağız, bu programları Evet. tartışacağız ama bu modernite aileye nasıl yaklaştı? Hatta şu anki postmodern sürece evrildiğimizi varsayarsak aile ne anlam ifade ediyor bu dünyada şu anda? Hem bizim Şimdi, toplumumuzda hem de genel olarak dünyada aile evet. sosyolojisi araştırmaları ne söylüyor bize?
Şimdi hakikaten modern dönemde aile çok ciddi anlamda dönüşüme uğradı. Olumlu ya da olumsuz. Ya büyük aileden çekirdek ailesine dönüştü. İş hayatına uygun bir aile yapısı oluşmaya başladı. İş yapısı da kapitalist iş yapısı olduğu için daha çok karı, daha çok ekonomiyi, daha çok üretimi merkeze alan bir iş hayatı vardı. Hani insan rızkını karşılasın, onunla yaşasın gibi bir ekonomi anlayışı yok burada. Bizim İktisatçılar tartışırlar hep. Osmanlı neden geri kaldı? İktisadi olarak neden kalkınamadı? Bu işin aslında temelinde esprisine bu var. Yani Osmanlı ekonomisinin temel amacı insanın rızkını karşılamasına dayalı bir ekonomiydi. Yani çok daha fazla kar üretip, çok daha fazla karla, çok sürekli yeni yatırımlar yapmak gibi kapitalist bir ekonomi politikası yoktu. Aile de ona göre, yani o iş hayatında da ona göre, yani daha çok insan kendini rızkını kazanacak, geçimini sağlayacak. Bunun helal olması önemli. Ve iş hayatıyla aile de beraber yürüyordu. İnsanlar için iyi bir aile olma, iyi bir aile sahibi olmak dünyanın en önemli hedeflerinden birisiydi. Şimdi modern dönemde bunlar değişti artık. Yani rızık düşüncesine dayalı ekonomik sistem yerine kar düşüncesine dayalı bir ekonomik sistem kuruldu. Dolayısıyla helal ve haram ölçütleri de burada ciddi anlamda oynadı. Aile de artık fabrikaya eklemlenen bir endüstriyel kurum haline dönüştü. Ondan sonra anne baba ve çocuklardan oluşan küçük aileler oluştu. Ama bu ailelerin hedefinde daha çok insanların kariyeri merkezi bir önem taşımaya başladık. Kariyer sahibi olmak, olabildiğince hep üst kariyerlere gelmek, hep daha refah düzeyi imkanlara sahip olmak. Yani düşün, hepimizin Asya'da çok bulaştığı şey nedir? Daha iyi bir arabamız olsun. Daha iyi ne? İşte Fiat'ımız varsa Honda'mız olsun. Honda'mız varsa BMW'miz olsun. BMW'miz varsa efendim Rentley mi ne, böyle garip, ben yani telaffuzda edemiyorum. Çocuklar bana gösteriyor. Baba işte bu araba 1 milyon falan.
Evet.
Yani artık biz yaşlandık. Muhayyilemiz de almıyor yani onlara. Böyle bir şey var. Ev dediğimiz zaman...
Tabii sadece
zaman,
araçta değil bu değil, hocam. Arabada
örnek
değil.
Dedi,
cep olarak, telefonundan, cep günlük telefonunda, kullandığımız basit eşyalardan,
tabii,
giysilerden.
Mobilyalarda, evde, yani Türkiye'de çok lüks evler yapıyoruz mesela. Hakikaten yani Avrupa'ya siz de gitmişsinizdir. Avrupa'daki evler Türkiye'deki evler kadar lüks değil. Yani. Dolayısıyla birçok alanda Türkiye'de de dünyada da böyle kapitalizmin ekonomik kalkınmasına güdülenmiş bir bilinç var, bir hayat var. Aile de bunun içinde bir fırtınaya tutulmuş. Hakikaten. Bu fırtına da epey çatırdadı aile aslında. Şimdi postmodern dönemle birlikte bu ailenin çatıları falan atıyor. Bu çatırdayan kapılar falan kırılıyor. Duvarlar falan iyice yani hakikaten yok olmaya başlıyor. Aile falan nedir? Aile gerekli mi falan diyor. Garip garip insanlar. Ondan sonra beraberlik yaşamdan bahsediyorlar, partnerlik yaşamdan bahsediyorlar. Dolayısıyla aile çok büyük fırtınalara tutulmuş durumda. Namus diyoruz mesela, ailenin üzerinde konumlandığı en iyi rızıktan sonra en önemli normatif prensiplerden birisi. Ama biz bugün, ben sınıfta bazen diyorum, ya namus kelimesini kullanmaktan korkuyoruz çocuklar ya. Hani eski Türk filmlerimizde bile adam namusu için ne olurdu, değil mi? Yeşilçam'daki filmlerimizi hatırlıyorum.
Evet, evet.
Namusu için ölüme gider. Namusu için hayatını ortaya
namusu
koyar.
Namusu için yaşar.
Namusu için yaşar. Güzel. Ölüm ve yaşamın en önemli nedenlerinden birisi de namustur mesela. Tamam mı? Şimdi bugün bakıyoruz, bu değerlerle dalga geçiliyor. Bu değerler önemsenmiyor. Bu değerler reddediliyor. Dolayısıyla saadet ailenin dışında başka yerlerde aranmaya başlanıyor. Buluyorlar mı? Bulmuyorlar da. Yoğunluklu belli anlarda buluyorlar. Bir saatliğine, iki saatliğine, bir yıllığına, üç yıllığına. Ama bir insan ömrünün bütünlüğü içinde baktığımızda aile dışındaki alternatif saadet yaşamları öyle çok saadet falan da getirmiyor. O nedenle şimdi hakikaten aile fırtınaya tutulmuş. Postmoderniteyle birlikte değerler de fırtınaya tutuldu. Bireycilik yükseldi. Egoizm yükseldi. Kariyeri daha çok yükselmeye başladı. İnsanların bazılarında yani fıtratları temiz mi diyelim, ne diyelim, Uğraşıyor çok yüksek mevkilere geliyor. CEO diyoruz ya, CEO oluyor. Bir bakıyorsun intihar etmiş. Ya niye bu adam intihar etti? Okulda öyle güdülenmiş ilkokuldan itibaren. Okullar okumuş, ailesinden uzak kalmış, şu olmuş, bu olmuş. Oraya gelmiş, iyi bir maaşı var, iyi bir evi var, iyi bir arabası var. İntihar ediyor. adam yani o kadar çok motive olmuş ki ve orada saadeti bulacağına o kadar inanmış ki, tam bir iman ehli gibi inanmış. Sonra varmış bakmış ki
doyum yok.
Böyle bir şey yok. Hakikaten doyum saadeti getiren bir şey. Çok önemli bir şey hakikaten. Maddi doyuma dayalı doyum salt düzeyde saadeti getirmiyor. Ondan dolayı adam boşluk duyuyor. Bu her başka bir saadet alternatifinde olacağına inanmıyor. İntihar ediyor. Bunlar özellikle refah düzeyi yüksek ülkelerde çok karşılaştığımız bir şey. Bizim gibi toplumlarda da hem refah düzeyi artınca bunlar oluyor. Hem de o modern, postmodern kültürün taarruzu altında bu inanışlar artıyor. Yani gençler mesela pazar günü herkes geç kalkmak istiyor. Hepimiz pazar günü geç kalkmak istiyoruz aile ortamında. Bir şey oluyor bu. Bir iç tartışmaya, iç ihtilafa dönüşüyor. Yok, herkes gece saat 3'e 4'e kadar diskoya gitmiş değil. Pavyona vesaire gitmiş değil.
11'de yatmış.
Ama
yine de geç kalkmak istiyor.
Şimdi böyle şey var yani. Hakikaten pratik ama dönüşümü ve gidişatı anlatan çok etkileyici şeyler var, durumlar var. Dolayısıyla bu yoğun kültürel değişme içinde baba evlat ilişkileri de dağılmış durumda. Baba evlat ilişkilerinde saygı, bu büyüğümüzdür. Ya yukarıda Allah büyük, aşağıda anamız babamız büyük falan. İşte büyüklük deriz, saygı duyarız, önemseriz, değer veririz. Şimdi saygıdan daha çok ne? Ya baba bilgisi ne kardeşim? Ben bilgisayarı uluslararası dille de kullanıyorum, bilmem neyle de yapıyorum. Onların bilgi düzeyi zaten düşük. Bakın hep büyüklük artık maddi
sahip cepheyle, olmayla ilgili bir şey hocam.
Maddi sahip olmayla
sahip olmayla bir şey. Ilgili. Yani bilgiye sahip olmak, güce sahip olmak, tabii, mevkiye, evet, paraya sahip olmak ölçüsü.
Dünya bilgisine, dünya ilişkilerine böyle bir şeye yönelmiş. Dolayısıyla bizim için hani o anne babaya öf demeyin, onun bir hakikaten sırrı var. Anne babaya saygılı olmanın bir sırrı var. Aslında o evlada da saadet getiren bir şey. Böyle bir sürü savrulmalar var. Şimdi medyada bu aslında fırtınalardan birisi. Postmodern dönemde bu sosyal medya gittikçe yaygınlaşıyor. Ve medya ile toplum ilişkisi çok daha iç içe geçmeye başlıyor. Her adımda medya ile beraber yaşıyoruz. Ama üretilen içerikler bu bahsettiğimiz fırtınaya tutulmuş, yozlaşmış değerlerle birlikte üretiliyor bu içerikler. Şovlarda bunu çok net bir biçimde görüyoruz. İşte bu Palu ailesi de bunun en son örneği. Daha önceki yazımda da konuşmuştuk Selahattin Bey'le burada. Siz yoktunuz.
Evet.
Enişteniz rahmetli olmuş. Allah rahmet etsin.
Allah razı olsun. Geride
kalanlara sağlık, afiyet
olsun. Allah razı olsun.
Dolayısıyla bu şov aileyi bir şov haline getirerek eğlence programları yapmak, şov programları yapmak çok büyük paralar getiriyor bunları yapanlar.
Yani bunları yapanlar aslında bu Palu ailesinde olduğu gibi bu işin işte cinayetini, oradaki bir takım istismarları ortaya çıkarmak değil, reyting alıp o kuşakta reklam alıp para kazanmak, değil mi hocam?
Bak yani, şimdi insanlar para kazanabilirler. Para kazanmak ayıp değil. Meşru olduktan sonra. Suçları ortaya çıkarmak bir medya kuruluşunun görevi değil.
Değildir.
Suçları ortaya çıkarmak Türkiye Cumhuriyeti'nde de bütün devletlerde de güvenlik güçleri var, kolluk kuvvetleri var.
Adli kuvvet,
adli makamlar var. Onlar soruşturur, araştırır, ortaya çıkarır. Buna ne bir medyanın gücü yeter, ne de bir spikerin gücü yeter zaten. Bu çok yönlü bir şey. Yani evet, polis olacak, savcı olacak, soruşturma olacak, istihbarat olacak, değil mi?
Evet.
Dolayısıyla onlardan yararlanıyorlar. Bu o çıkıyor ortaya. Burada bizim için en hayati açıdan problemli olan şey şu. Aile, Palu ailesinde örneğinde olduğu gibi bir aile grubunun içinde cinayet var, tecavüz var, iftira var, cincilik var, üfürükçülük var, sahte şeyhlik var vesaire. Tamam mı? Bütün bunlar etrafında çok büyük kötülükler yaşanıyor. Bir bataklık var. Ama biz bu bataklıkları getiriyoruz televizyonda. çok gayet normal şova dönüştürüyordu. Şov nedir? Şov eğlence kültürüdür. Onunla eğleniyoruz. Ve enteresan bir şey. Bir baş şovmen var, spiker. Bizim kişilerle hiçbir ilgimiz yok. A, B, C, Ahmet Ali şöyle. Bir baş şovmen var, bir de psikolog var, o da şovmen.
O da şovmen.
Ondan sonra izleyiciler var, şovmen. Ve bu tecavüzcüler ve katiller de şovmen olarak orada rol veriliyor onlara. Onlar da şovmenlik yapıyor. Tehdit edici olan, korkunç olan bu. Ve bunlarla eğleniyoruz. Ve ondan sonra alkışlarla içeri. Böyle bir şey olmaz yani. Bu
ve ekran başındaki milyonlarca izleyici de olayla değil, aslında onlar da bir boş zaman meşgalesi olarak görüyor.
Tabii
bunu.
Onu görmeye başlıyor.
Yani zaman öldürmek
katille
için.
Katille de eğlenilebilir, tecavüzcüyle de gülünebilir.
Normalleşiyor değil mi hocam?
Tabii. Bu? Ondan sonra cinci, sahtekar, şeyhle de efendim, şeyh denmez onlara. Sahtekar bunlar, dini evet. Kullanan. Bunlarla da efendim eğlenilebilir, güzel vakit geçirilebilir. Ve bu korkunç bir şey yani. Ondan sonra
hocam, sizin de yazınızda şöyle bir cümleniz var. Evet, ortada böyle bir vaka var. Şov mu bunu üretiyor, yoksa şov mu çürüyen aileye ayna tutuyor? Belli değil evet. Diyorsunuz. Yani aslında ikisi de var değil mi?
İkisi de var.
Şimdi onların... Çünkü televizyon dizileri var evet. Hocam. Bir evet. Tarafta o akşam evet. Prime time denilen televizyonun en çok seyredildiği saatlerde. Oralarda çünkü hiçbir o televizyon dizilerinde hiçbir mahremiyet yok.
Çoğunda yok.
Çoğunda yok hocam. Var çoğunda tabii. Yok. Evet, yani açık saçık sahneler var. Çok şey gözetilmiyor. Çocukların o anda o ekrana bakabileceği gözetilmiyor. Yani aslında şov bunu üretiyor. Sonrasında da bu tür programlarla da ayna tutuyor buna.
Evet, evet, bu doğru bir şey aslında. Çünkü bunların iddiası şu. Yani kardeşim, toplumda bu tür çürümeler var. Daha önce de o sunucu, yani homoseksüelleri vesaire getirip konuşturuyor. Efendim, Türkiye'de var bunları, ne yapalım, halı altına mı süpürelim? Yani kendini meşrulaştırmak için kullandığı dile bak. Biz her kötülüğü getirip konuşturalım, onlarla ne iyi falan diye tartışalım yani. Böyle bir şey mi olur? Şimdi burada böyle iddiaları var. Aslında tam tersine şov. Bir yönüyle bu tür sapmaların normal olduğunu, bunlarla eğlenilebileceğini, bunlarla zevklenebileceğini, bunlarda güzel zamanların geçirilebileceğini gösteriyor, anlatıyor, kabul ettiriyor ve toplumu alıştırıyor buna. Ve daha sonra da dediğin gibi ürettiği bu kötülüğe yine kendisi ayna tutuyor. Çift yönlü bir ilişki var aslında. Dediğiniz evet. Çok doğru evet. Bir şey.
Evet. Peki hocam, şimdi bunlarla ilgili nasıl tedbirler
şimdi,
alınmalı?
Dizilerde de şöyle durumlar var. Cinsel sapmaların dışında başka kötülükler, öldürme, katil. Bütün film bakıyorsun mafya babalarının kavgalarından, rekabetlerinden, dayanışmalarından, harbiliklerinden oluşuyor.
Bir de onlar öyle ya, bir prototip olarak da sunuluyor.
Evet ya kardeşim. Gençlere. Bu filmin, bu dizinin içinde polis yok mu? Güvenlik yok mu? İyi temsil eden yok mu? İzleyiciye bakın, bunlar var ama öte yandan da polis var. Adalet var. Adaletin kılıcı var. Zamanı geldiğinde de o adaletin kılıcı uygulanır, gözünün yaşına bakmaz. Bunu hissettirmesi lazım.
İffetsizlik
bakın.
Var ama iffetli aile var.
Evet. Ve bu iffetsizlik sonuçta cezalandırmakla, tamam mı, kötü olduğu izleyiciye de hissettirilmesi lazım. Amerikan filmlerinde bile bakın, bu mafya dizilerine ve filmlerine dikkat edin. Sonuçta adalet kılıcı vazifesini görür mutlaka. Ya ne oldu kardeşimiz ya? Bizim dizilerimizde mafya babaları kurtarıcı oluyor, dayanışma ortamı oluyor, harbi oluyor.
Sempatik adamlar olarak gösteriliyor.
Sempatik adamlar oluyor. Bıçkın, delikanlı, efendim bizim tarihteki akıncılarımıza benziyorlar ya neredeyse bunlar.
Evet.
Yani dolayısıyla bu böyle olmaz. Elbette toplumda kötü adamlar var, mafyacılar var. Onları anlatalım, tartışalım ama öte yandan adaletin kılıcının gölgesinin üzerinde yansıması ve izleyicinin de bunu hissetmesi lazım. Bunları yapan kişilere dediğim gibi yani danışman mı konulur? Ama danışman da bilecek yani. Hem etik değerlerden ya adam ahlak uzmanı ama bunu içselleştirmemiş bilmez. Bu iş yani bilecek adam bunu.
Evet.
Bu buna inanacak bir de.
Evet.
Dolayısıyla hani pedagoglar, psikologlar, sosyologlar danışman ama bir tek çıplak bir uzmanlıkla olmaz bu yani.
Evet.
Böyle şeyi olacak.
Hocam
mesuliyet bilinci olacak yani. Bu toplumun milli değerlerine inanacak.
Evet.
Namusa inanacak kardeşim. İyiye inanacak, doğruya inanacak. Bu toplumun benliğinin bunlarla geleceğe gidebileceğine inanacak.
Evet.
Bir toplumun yani benliği bozulursa toplum ne olur? Kalabalığa dönüşür yani.
Yığın oluşur.
Yığın oluşur
evet.
Yani.
Hocam ben iki şey görüyorum bu olayda. Birisi yani RTÜK diye bizim bir kurumumuz var. Radyo televizyon üst
evet,
kurumu.
Evet.
Yani onun gerçekten bu programlara ciddi müdahale etmesi gerekiyor.
Tabii,
onu görüyorum.
Tabii.
Bir de artık bizim milletimizin bu televizyona bağımlı yaşamaktan bu serbest zamanını boş zamanını sosyolojide serbest zaman
evet.
diye kullanılıyor hocam. Yani bu serbest zamanını televizyon ekranının dışında da değerlendirebilmesi gerekiyor herhalde. Yani sanat, spordu ya da bizim bu geleneksel ev ziyaretlerimiz, komşuluk ilişkilerimizin yeniden bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü burada iki mesele var. Birisi evet her ne olursa olsun bu ekranın başından kalkmayacak bir grup var.
Evet.
Onlara RTÜK bir şekilde kontrolör
evet.
görevi görmesi gerekiyor. O ekranı kontrol etmesi gerekiyor. Bir de bir grubun da o televizyonun başından artık o ekranların başından kaldırılması gerekiyor. Onun da bir tedbirini
evet.
almak gerekir.
Evet.
Ne dersiniz?
Yani bu tabii sanat faaliyetlerinin, pedagojik faaliyetlerinin artırılması,
kültürel
yapılması
faaliyetlerin...
lazım. Türkiye'nin bir takım çabaları da var. Fakat bir biçimde insanlar yoruluyorlar. Akşamları geliyorlar, uzanıp kafa dinlendirici, biraz eğlenici, eğlenme vesaire şovları, programları seyretmek ister yani. Bu
evet.
bir ihtiyaç bir yönüyle de.
Evet.
Bu usulüne uygun olduktan sonra bunun bir mahsuru yok bence yani. İnsanlar eğlenecekler. Farklı farklı eğlenme meşrepleri olabilir. Yeter ki bizim bizeden temel değerlerimize saygı duyulsun yani. İstediğimiz bu. RTÜK'te biz bu yazıyı kaleme aldıktan sonra o gün ciddi anlamda gündeme gelmiş. AK Parti'nin MKYK'sında da gündeme gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanı da üzerine gidilmesini söylemiş bir olayı ve daha sonra RTÜK de zaten müdahale etti. Ya bu yazıdan dolayı demiyorum ama yani bir duyarlılığın olması da sevindirici bir şey.
Evet, evet.
Bu katkıları olan insanlara da Allah razı olsun diyoruz.
Allah razı olsun. Hocam değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde aileyi konuştuk. Özellikle son günlerde medyada tartışılan Palo ailesi üzerinden aileyi konuştuk. Şov zevkine dönüşen aile, Palo ailesi başlığını taşıyordu. Ergün Bey'in yazısı, onu müzakere etmiş olduk. Programımızın bu bölümünde de yine tarihselciliği konuşacağız. Birkaç haftadır bizi düzenli takip eden, dinleyen dinleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Neredeyse son 4-5 haftadır her hafta bu konuya yer ayırıyoruz. Ergün Bey yine bu konuyla ilgili bir yazı yazdı. Bu sefer tarihselcilik ve tasavvufu ele aldı. Bunu yazdı. Güzel bir yazı. Yeni Şafak gazetesinin arşivinden bulup okumanızı tavsiye ederim siz kıymetli dinleyicilerimize. Hocam şöyle başlıyorsunuz yazıya. Tarihselcilik İslam topraklarında pozitivizmin baş müttefiki. Yani tarihselcilikle pozitivizmi hep bir yan yana düşünmek gerekiyor hocam.
Şimdi bazıları anlamakta zorlanıyorlar.
Evet.
Ben pozitivizmle tarihselciliğin bir olduğunu söylemiyorum zaten. Bak ilk cümlede şey
koymuşum.
Pozitivizmin
hakikat anlayışını, hakikati olan.
Pozitivizmle tarihselcilik bu topraklarda müttefik diyorum. Türkiye'de
evet.
müttefik.
Evet.
Bu farklı bir şey. Neden?
Tabii, İslam topraklarında.
Evet, İslam topraklarına müttefik halinde.
Evet.
Pozitivizmin
evet.
iddiası nedir? Hakikat bilime dayanır. bilimin dışındaki olan alanlar bize hakikati söylemez, hakikat değiller diyor.
Evet.
Değil mi? Dolayısıyla pozitivistler aslında İslami deyimle zahirist olan insanlar.
Metafiziğe dair hiçbir şeyi kabul
etmiyorlar.
Metafiziği
kabul etmiyorlar. Evet. Fizik ötesi alemi reddediyorlar. Bilginin mesela sezgiye dayandığını söyleyen Bergson gibi insanlar var. Ama pozitivistler bunları reddediyorlar tümüyle. Bilim ve nesneliği öne çıkarıyorlar.
Evet, yani insanın beş duyu...
Türkiye'de de pozitivizm, Allah rahmet etsin, hep analım yine de, Hüsamettin Arslan Hoca çok doğru diyor, ana ideolojidir diyordu. Çok
evet.
Doğru diyor. Pozitivizm bu topraklarda budur ve bu topraklarda tasavvufun fa karşı en büyük muhalefet pozitivizmden gelmiştir.
Hocam bizzat
ondan
pozitivist
dolayı,
Auguste Comte da bunu son raddede bir dine dönüştürüyor değil mi yani?
He, o da ayrı bir şey tabii.
Evet.
O işin başka bir veçhesi. Doğru, o hale getiriyor. Yani bu önce dini reddediyor, sonra kendi alan açarak diyor ki ben de dini buraya koyuyorum diyor aslında.
Evet. Yani yok, yani o Batı düşünce tarihinde böyle bir yeri de var yani.
Var tabii tabii.
Evet. Şimdi hocam, tarihselcilik İslam topraklarında pozitivizmin baş müttefiki diyorsunuz. Hocamın da belirttiği gibi özellikle İslam topraklarında ikisi yan yana yürüyor. Bu müttefiklik en fazla sufiliğe karşıt söylemlerde kendisini ifşa eder. Pozitivizmde hakikat nesnel dünya gerçekliğinin ürünü. Yani bir hakikat iddiası var ve bu
evet, bunu
nesnel
da,
dünya
evet,
ile konumlandırıyor hocam. Hakikat bu sınırlarda araştırılır. Bunların ötesine uzanan hiçbir hakikat yoktur. Metafizik ilerlemeyle aşılan bir geri zaman bilinci.
Evet.
Ve ilerlemeci bir tarih anlayışı
tabii,
var değil mi hocam? Geride bırakılan her şey eskimiş, arkaik, ilkel,
evet,
aşılmış kabul ediliyor. Din de bu geri zaman bilincinin bir parçası. Artık hakikate bilimle, gözlemle ve istatistikle varılacaktır. Bilim gelecek, insanlık kurtulacak. Bilim hakikate varmanın başlangıcı da sonu da. Bir pozitivizm manifestosudur bu diyorsunuz hocam. Aslında
evet,
çok güzel bir özet var
evet,
burada. Şimdi hocam tabii bugün biraz tasavvufu konuşacağız.
Evet, evet.
Bizim için tasavvuf ne anlam ifade ediyor? Yani İslam
evet,
dünyası için bu topraklarda, genel İslam topraklarında, İslam coğrafyasında ne ifade ediyor? Hakikati paylaşma bilinci nedir?
Evet,
tasavvufun. Önce isterseniz bundan
evet,
bahsedelim.
Sonra bu.
Sonra bu karşıtlık.
Evet. Nerede ortaya
çıkıyor? Tarihselciliğin tasavvufu da
evet,
reddeden, dışlayan bu anlayışı nereden çıkıyor?
Evet.
Bunu konuşalım.
Tabii bu tartışmamız açısından baktığımızda tasavvufu, çünkü çok geniş bir dünya. Bu açıdan söylersek tasavvuf sonuçta Hasan Basri Hazretleri ile ortaya çıkmış çok önemli bir kaynaktır. İslam dünyasının hep öyle diyorum, yani tedvin döneminde aslında iki ana kaynak var. Bir Hasan Basri ile çıkan ruhani kaynak, diğeri de işte zahidi kaynak, ya da diğeri de, bunu ben demiyorum, başkaları da söylüyor ve doğru bir söyleyiş. Biz de doğruları söyleyelim hep inşallah. Diğeri de İmam-ı Azam'la beraber fıkıh üzerine gelen bir kol var. Bu iki kol da aslında Allah'ın kelamında, peygamberin sünnetinde ortaya koyduğu hakikati kendi zamanlarına, ümmete açan meşreplerdir, yollardır, usullerdir. Tasavvuf bizim daha çok ruh dünyamıza yönelen, bizim benlik dünyamızı eğitmeye çalışan, onu güzelleştirmeye çalışan, onu ihya etmeye çalışan bir pedagojidir aslında. O nedenle hal ilmi deniyor. Doğru, bizim halimizi güzelleştirmek istiyor. Ana sorunun insanın kendi benliğiyle ilgili olduğunu kabul ediyor. Kendi benliğinin dışındaki dünyadaki işte iktidarlar, efendim sosyal örgütlenme problemleri, şu bu değil de bütün meselenin özünde insan olduğuna inanıyor. Dolayısıyla problem de yine insanda. O zaman ne yapılacak? Biz insanı iyi eğitirsek, onu güzelleştirirsek, maneviyatını güçlendirirsek sorun orada çıkmaz, güzel bir insan olur. Hayata da, çevreye de, topluma da, siyasete de güzel, ahlaklı bir insan olur. Yani aslında tasavvuf özet olarak bir ahlak bilimidir. Bir hal bilimi derken ahlak bilimidir. Ana iddiası bu. Tabii tasavvuf ontolojiye uzanan, metafiziğe uzanan bir bilimdir. Yani sadece dünyayla kendi sınırlamaz, benliği de ontolojiye götürür, metafiziğe götürür. Yani enfusi ayetler den hareket eder. O nedenle kendini tanıyan Rabbini tanır. Kendini tanımak Rabbini tanımaktır. Ve asıl olan Rabbini tanımaktır. Bu kendini tanımakla başlayan bir şeydir.
Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu.
Peygamberimizin bu hadisinde kendine düstur edinmiş olan bir yol. Böyle hareket etmiş. Metafizikle, ahlakla iç içe geçen bir pedagoji, bir eğitim, bir usul, bir meşrep bu. Bir bilim. Zamanla bu İslam medeniyeti içinde kurumsallaşmış, çoğul bir biçimde farklı boyutlar kazanmaya başlamış.
Kendince bir seyri sülük metodolojisi ortaya koymuş, seyri sülük, değil mi hocam?
En önemli bence de bu benliği eğitme yöntemlerinin başında. Benliği derken de sadece aslında bireysel benliğin eğitimi de yok. Bir sosyolog olarak belki söylemek gerekirse sosyal benliğin de seyri sülükü var aslında. Mesela Nakşiliğin halk içinde hak düsturu, değil mi?
Evet.
Bu aslında sosyal benliğin de seyri sülükünü salık veren bir
el karda söylemdir. Gönül yarda. Evet. Yani bir taraftan dünyevi işlerle uğraş ama değil mi hocam, kalben Allah'a bağlı. Evet. Onu aklından çıkarma, zikri unutma.
Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla burada ağırlıklı olarak kalp, benlik, bunun seyri sülükle güzelleştirilmesi, iyi yapılması, temizlenmesi, parlanması ve Allah'ın ilhamlarının tecelli edeceği bir varlık alanını haline getirilmesi. Böyle olunca da sosyal meselelerin daha az olacağı, daha kolay çözüleceği inancı var. Ve hakikaten bu mektepla, bu ırmakla, bu nehirle diyelim, İslam toplumları dünyevileşme konusunda, bugün sekülerleşmeyi konuşuyoruz ya, yani sekülerleşme modernliğin ürünü deniyor ama yani daha geniş olarak, felsefi olarak baktığımız zaman sekülerleşme her zaman var. Pozitivizm de o açıdan her zaman var. Yani hani o müşrikler, siz bunu mu, Kur'an'da geçiyor ya, insanın kemiğini ufarayıp üfürüp atıyorlar. Siz bunu mu dirilteceksiniz ya? Bu nasıl bir şey ya? Mümkün mü? Un olup gitti yani. Fiziksel olarak mümkün mü? Fiziksel olarak mümkün değil. Ama metafiziksel olarak düşünürsen mümkün. Dolayısıyla orada da aslında Allah pozitivizme bir meydan okuyor yani. Göreceksiniz diyor. Ve sonuçta Sufiliğin bu topluma kazandırdığı, bu medeniyete kazandırdığı böyle bir yönü var. Şimdi tarihselcilik elbette pozitivizmden farklı bir yöntem. Pozitivizmin aynısı değil. Zaten Avrupa düşüncesinde pozitivizme muhalif olarak ortaya çıkmış hatta. Onu da söylemek lazım. Ama Türkiye'ye geldiğinde bu iş değişiyor. Türkiye'ye geldiğinde tarihselciler için büyük bir müttefiklik teşkil ediyor. Bir
perspektif çıkarıyor değil mi hocam?
Tabii yani Türkiye'deki bu pozitivizm ana ideolojisi nedeniyle efendim biz artık bundan sonra biz mürşit olarak ilmi seçeceğiz denmiş. Bakın hayatta en hakiki mürşittir cümlesinin
ilimsel
ilimdir paragrafına bakalım. Yani aydınlatıcı artık bilim olacak. Şeyhler, dervişler vesaire tamamıyla tasavvuf kültürüne ve
bizi
konseptine
ilim irşad edecek.
Reddiye vardır orada.
Evet.
Bu bir pozitivizmdir işte yani. Tamam mı? Temelde budur. Bir de bizdeki diğer pozitivistleri tartışmadık biz. İlahiyatçı tarihselcileri tartıştık. Diğer tarihselcileri tartışmadık makalemizde. Türkiye'de tarihselcilik de ilahiyatçı larla gündeme geliyor. Bir grup ilahiyatçı, yani herkesi, bütün ilahiyatçıları buna dahil etmeyelim. Bu ilahiyatçı tarihselciler de kendilerine pozitivizmi müttefik olarak seçmişler. Ondan yararlanıyorlar. O dili kullanıyorlar. Çünkü onlar da Türkiye'nin hegemonik pozitivist resmi ideolojisinin gölgesi altında. Ankara ilahiyat nerede kuruldu yani? Ankara'da kuruldu. Ankara'daki eğitim tedrisatına ya tedrisatına bakalım, gelip geçenlere bakalım. Ha, Esat Çoşan gibi şey efendiler de oradan geçmiş. Ama sonuçta ana akım tarihselciliği doğuran yer orası. Ve ilahiyatçı tarihselciler pozitivizmden yararlanarak, onu yanına alarak onunla sufiliğe saldırıyorlar. Sufiliğe hücum ediyorlar. Sufiliğe hangi açılardan hücum ediyorlar? Mesela sufiliğin temelinde aynı zamanda işte bilginin kaynağı ilham, keşif, sezgidir deniyor, değil mi? En önemli aslında yönlerden birisi budur. Bunlar bunu ileri sürerek reddediyorlar tamamıyla. Bilgiyi, bilimi, bilginin kaynağını nesnel zemin olarak kabul ediyorlar. Pozitivizm gibi.
Ya yani pozitivizmin hakikatine yaslanıyorlar.
Tabii,
orada.
Hakikat anlayışını oraya dayanıyorlar.
Hakikat anlayışını,
yani
evet.
Bu hakikatin temeli sezgi, içsel aydınlanma. İşrakiyun'da da vardır bu. İşrakiyun zaten suhreverdi, bir sufi büyüğümüzdür yani. Yani Bediüzzaman'da da bunu görürüz. İmam-ı Gazali'de de görürüz. Nur, nurlanma, nur-u Muhammediye, değil mi?
Evet.
Çok temel sufi anlayışlardan birisidir. Dolayısıyla buralarda hep bir şey vardır. Yani bu saldırı vardır. Sufiliği bir hakikatı anlama yöntemi olarak reddetme var. Sadece aşağılama var. Küçümseme var. Ve bunu yaparken de bilimsel tutumların ötesinde güncel bir takım sapkın davranışları örnek vererek sufiliğin en muteber kaynaklarını ve değerlerini de ters yüz etmeye çalışıyorlar.
Ve bu boşluğa da yani, kendi ürettiklerini dolduruyorlar değil mi hocam?
Tabii.
Yani siz
onu önce yıkıyorlar.
Sufiliği mürşitlerini ve dergahlarını inkar ediyor. Ardından da modernitenin neo mürşitlerini koyuyor.
Ha,
ya da neo müesseselerini koyuyor.
Bu basit Hegel'in olumsuzlama yöntemidir. Hegel diyor ki yeni bir hakikat ortaya çıktığı zaman öncekini önce olumsuzlar. Reddeder, meydan okur, sonra kendine yer açar ve ok geçer, antitez olur. Burada da aynı şey var yani. Önce mürşitleri inkar ediyorlar, reddediyorlar, bu yolu inkar ediyorlar. Ya İbn Arabi'den tutun da Mesnevi'ye kadar efendim, Mevlana'ya kadar, Mevlana'dan tutun da efendim ne bileyim yani, Mısri'ye kadar, Yunus Emre'ye kadar, efendim Nakşili'nin çok büyük sufilerine kadar. Birçok kişiyi aynı, yani bütün bunları sapkın batini bir takım örneklerle aynı torbaya koyup ortak bir damga vuruyorlar buna. Bu problemli. Ondan da öte daha ilmi düzeyde meseleye baktığımızda sufilik hakikaten hakikate gitmenin önemli yollarından birisi. Hakikate gitmenin yollarından birisi fıkıhtır bizde. Hakikate gitmenin yollarından birisi kelamdır bizde. Değil mi?
Evet.
Sufilik de hakikate seyri sülükle, kalple ve halle gitmeye çalışıyor. Bu da bir yöntem. Öbürü de akılla, kelamda akılla gitmeye çalışan bir yöntem. Kelamda bizim hakikat varlığımızı tehditlere karşı koruyan çok büyük bir ilim. Ondan sonra o nedenle İmam-ı Gazali mesela o dört şeyin içinde, bölümün içinde değil mi? Bunları yad ediyor ve burada batiniyeyi dışlıyor.
Evet.
Sufilik, bizim bahsettiğimiz sufiliğin batinilikle bir alakası olamaz. Yani o sapkın şeriatı çizen, tanımayan, fıkhı reddeden, efendim kendini her çeşit kayıtların üstüne çıkaran bir anlayışa iyi bakmaz zaten. Burada hakikat tartışmasına dönersek, hakikaten sufilik İslam dünyasına, İslam düşüncesine de hakikate varmanın çok büyük yöntemlerinden birisi. Neden? Çünkü burada hakikate yaşantılar deneyimiyle gitme çabası var. Bakın, yaşantılar tecrübesiyle gitme çabası. Hakikat salt soyut bilgilerle varılan bir şey değil. Gadamer, bakın. Gadamer de şey, hermenötikçi. Gadamer de bu düşüncede.
Evet.
Yaşantılarla, sanatsal faaliyetlerle gideriz diyor. Bizde de sufilikte de bu bakış açısı önemlidir. Bu bakış açısı vardır.
Bir de hocam,
bunu neden biz reddedip de sadece akılla gitmeyi mutlaklaştıralım ki yani?
Evet. Bir de özellikle bu, hani sizin tavsifinizde söylüyorum, bu tarihselci ilahiyatçılar, bir kısım ilahiyatçılar tarih içinde oluşan, yani İslam düşünce tarihinde, İslam tarihinde oluşan işte sapma, bir takım sapmaların, dalaletlerin, işte bunların hepsinin hesabını da bu sufilikten çıkarmaya çalışıyorlar, evet, değil mi? Yani
aynen öyle.
Bir takım
öyle
bidatlerin, bir sapmaların hesabı hep bu, tasavvufa kesilmeye çalışılıyor.
Aynen
böyle,
öyle.
Bir yanlış hesap
burada,
çıkarma yönü de var.
Çok yanlış bir yöntemsel tutum var. Sufilik bile kendi içinde çok farklı meşreplere bölünüyor, değil mi?
Evet.
Yani sufilik içinde de bir takım insanlar yanılabilir, bir takım meşrepler yanılabilir, yozlaşabilir. Ama mesela bu bidat ve hurafeler vesaire, o nedenle bütünüyle bütün sufiliğe yüklemek çok büyük bir yöntemsel yanlışlık. Neden? Mesela Nakşi Müceddidiye meşrebi bidat ve hurafelerle İslam düşüncesinde, İslam toplum tarihinde en büyük mücadeleyi veren meşreptir.
Evet.
Bu kadar açık ve net. En yenilikçi olan meşreplerden birisidir.
Şeriatı kendi tarikatının önünde gören.
Önünde gören.
Kendini ondan sonra konumlandıran,
konumlandıran bir
usulü var,
sahip.
Tutuma var.
Dolayısıyla Muhammed İkbal'in burada yine yöntemini hatırlamakta fayda var. O diyor ki aslında bilginin temelde iki kaynağı var. Bir, akılla elde edilen bilgi, diğeri de mistik tecrübeyle elde edilen bilgi. Yani sufi tecrübeyle elde edilen bilgi.
Evet.
Bilgi derken hakikat kastediliyor. Ben de kendimi yani Muhammed İkbal'in şakirdi olarak kabul ediyorum, açıkçası öyle diyeyim. Hakikaten, yani hakikate varmanın birçok yolu var. Ama İslam düşüncesine baktığımız zaman iki ana eğilim vardır. Bir, akıl üzerinden giderek bunu işte kelam vesaire ortaya koyuyor. Meşayiler bunu göstermeye çalışıyor. Bir de mistik tecrübeyle, irfani tecrübeyle, yaşantısal tecrübelerle, seyri sülükle. Bu çok daha geniş bir mazhariyete sahip olmuş. Çünkü tatlı bir dili var, katılımcı bir yönü var. Sadece soyut bir takım anlatım tarzlarına dayanmıyor. Sadece elit bir grubun hakikat arayışına dayanmıyor. Çok daha geniş, çok daha kapsayıcı ve topluma çok daha dokunan bir yöntem. O nedenle toplum üzerinde de çok büyük etkisi olmuş, topluma da çok büyük katkısı olmuş.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.